Ayrım 32 sayfa 306 Al Capone. John Cobbler. Avukatının işe karışmasıyla serbest bırakılan Aiello sokağa çıkmaya korktu. Ağlaya sızlaya O'Connor'a koşarak polis tarafından korunmak istediğini bildirdi. Cinayet masası şefi biraz da odadaki gazetecilere gösteriş olsun diye olur dedi. Seni koruyacak polis vereyim yanına. Te New York'a kadar korurlar seni. Orada da gemiye binene kadar. Ne kadar çabuk defolursan buradan o kadar iyi olur. Sicilya usulü kan davalarını burada sürdüremeyeceğine göre geldiğin yere dön bari. Benim polislerim Chicago içinde korumazlar seni, onu da bil. Sonra avukatla birlikte gelmiş olan Mrs. Aiello ile kucağındaki kundaklı bebeği görünce biraz yumuşadı. İki polisin aileyi taksiye bindirmelerine izin verdi. Aiello yanında iki kardeşi Tony ile Dominic olduğu halde hemen o gece Chicago'dan ayrıldı. Üç kardeş New Jersey'ye bağlı Trenton'a yerleştiler. Gizli gizli yaptıkları bir iki kısa ziyaret dışında 2 yıl Chicago'ya adımlarını atmadılar. Bu arada Capone'u öldürme kararından bir an bile vazgeçmediler. Aiello tüydükten sonra Capone gazetecileri kabul edip koca koca demeçler verdi. Krallara has bir hoşgörü tavrı takınarak Joey Aiello'nun barışmak istediğini, işlerini düzeltmek için 14 gün izin rica ettiğini söylediklerinde hemen kabul ettim dedi. Ben kimseyi öldürmek meraklısı değilim ki. Anlaşmaya varmak için her zaman elimden geleni yapmışımdır. Başıma bela aramıyorum, kan dökmek de istemiyorum ama kendimi koruyacağım elbet. Bana sataşmaya kalkanlara hadlerini bildirmek zorundayım. Üstünlüğünü gazetecilere de hatırlatmak gereğini duydu bu arada. Patron benim, buralar benden sorulur. Bundan böyle de benden sorulacak. Yıllardan beri bana nişan alır bu herifler. Gene de gördüğünüz gibi sağlığım yerinde çok şükür. Beni bu şehirden sürebileceğini hiç kimse sanmasın. Ömrümde kaçmak nedir bilmedim. Kaçmayacağım işte, o kadar. Bu serseri güruhunu bir temizleyeyim hele. Karşımda kimseler kalmayacak. İşlerime eskisi gibi devam edeceğim. Bunları söylerken belediye başkanı Thompson'ın yeniden azmış olan ihtirasını hesaba katmamıştı. Galvin Coolidge 1928 yılında başkanlık seçimlerine katılmayacağım dedi. Bu durumda Cumhuriyetçi Parti adaydı, Capone'ın elinde kalabilirdi. Thompson son Chicago seçimlerinde kazandığı akıl almaz başarıdan cesaretlenerek Beyaz Saray'ın yolunu tutabileceğini düşündü. 1927 yılının sonbaharında çevresine bir sürü basın sözcüsü, danışman ve kafadar içki arkadaşı toplayarak bütün ülkeyi kapsayacak bir tren gezisine çıktı. Sözde su baskınlarını kontrol altına almak konusunda Mississippi Vadisi eyaletlerinden yardım toplayacaktı. Ama asıl amacı değişik bölgelerde kendisine karşı tepkileri ölçmekti. Trenin durduğu her istasyonda basın sözcüleri kendisini baştan sona Amerika hareketinin öncüsü olarak takdim ediyor, övgüleriyle göklere çıkarıyorlardı. Yanında taşıdığı dörtlü baştan sona sondan başa Amerika şarkısını söylerken bir yandan da aşırı milliyetçi bildiriler, broşürler, göğüse takılacak iğneler dağıtılıyordu. William Randolph Hearst, Thompson'ı Kaliforniya'daki çiftliğinde ağırladı. Belediye başkanı Chicago'ya döndüğünde yeniden Thompson Klee içinde yerini bulmuş ve buraya iyice yerleşmiş olan eyalet savcısı Crow ona övgüler yağdırmaya başladı. Büyük bir insan, gerçek bir Amerikalıdır o. Benim yaşadığım süre içinde Chicago'ya onun kadar yararı dokunan başka bir insan olmamıştır. Yaptığı bu son gezi sayesinde Chicago'yu yalan yanlış eleştirenlerin bazı bölgelerde yaratmış olduğu ön yargıları da silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanlığına özenen Thompson, Capone gibi bir adamın Chicago'da rahat rahat at koşturmasının politik umutları için ne ölçüde zararlı olduğunu bilmez değildi. Emniyet müdürü Hughes'a işaret çaktı ve çete liderine yapılan muamele birden değişiverdi. Adamları ufak tefek önemsiz suçlamalarla tutuklanmaya, bira fabrikaları, genel evleri, kumarhaneleri sık sık baskına uğramaya başladı. Kendisi ise devamlı göz altında bulunduruluyordu. 5 Aralık günü Capone Metropol Oteli'nde bir basın toplantısı yaparak Florida'nın St. Petersburg kentine gideceğini açıkladı. Sırtı zırhlı koltuğuna yaslanmış, koca suratı piro dümanlarına bulanmış, çevresini süzerek "Bundan böyle saygıdeğer Chicago halkı içkisini nereden ne yolla sağlayacaksa sağlasın. Ben bıktım usandım artık. Nankör ve sıkıcı bir iş oldu onlara hizmet etmek" dedi. Kendisine yapılan haksızlıklardan, gösterilen anlayışsızlıklardan dolayı başka yere taşınmak zorunda olduğundan yakındı. "Bütün dünya beni milyoner bir goril sanıyor. Geçen de herifin biri geldi buraya, ille de 3.000 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Sözde kendisine bu parayı verirsem 15 dolarlık hayat sigortasını üstüme yapıp canına kıyacakmış. Zorla kapı dışarı ettim herifi. Bugün de İngiltere'de bir kadından bir mektup aldım. Orada bile beni goril sanıyorlar, düşünün. Karı mektup yazmış, diyor ki oraya gidip durmadan kavga ettiği komşusunu öldürürsem gidiş geliş yol paramı verecekmiş. İşte bunlarla uğraşıyorum gün boyu. Neden? Halkın istediği bir şeyi halka sağlıyorum da ondan. Zorla mı satıyorum bu zıkkımı sanıyorsunuz? Ne gezer? Siparişleri bile karşılayamıyorum. İçki yasağına karşı geliyormuşum. Geliyorum, evet. Bu yasağa karşı gelmeyen var mı sanki? Yemekten önce kokteylini içip yemekten sonra sayısız viski yuvarlayan adamla benim aramdaki tek ayrılık, benim yaptığım işin çok daha tehlikeli, çok daha rizikolu olması. Yoksa o da en az benim kadar kanuna aykırı davranıyor. Bu sırada namussuz politikacıları ne kadar küçük gördüğünü belirtmekten de kendini alamadı. Namussuz adamdan kötüsü var mı? Var. Hem namussuz olup hem de önemli bir politik yerde olan kişi. Düşünün, herif hem kanunları uyguladığını, kanunları koruduğunu söylüyor, hem de aslında bir takım kişilerin kanunsuz davranışlarından ekmek yiyor. Ne ekmek yemesi, düpedüz servet sahibi oluyor. Kendine şu kadar saygısı olan bir gangster bu gibileri adam yerine bile koymaz. İşi için gerekli herhangi bir malzemeyi satın alır onları ama içinden de hepsinden nefret eder. Yaşlı anamı, ailemi düşünmeseydim bütün bunlara katlanabilirdim belki ama çok üzülüyorlar. Benim kana susamış bir cani olduğuma dair nice masallar işitiyorlar her gün. Artık dayanacak güçleri kalmadı. Bense dediğim gibi bıktım usandım. Suç sabıkalarına değinerek şöyle dedi. Ömrümce hiçbir suçtan hüküm giymedim, kimsenin de suç işlemesine ön ayak olmadım. Hiçbir zaman, hiçbir günah yuvasıyla bir ilişkim olmadı. Kendimi din kitaplarından çıkmış bir azize benzetecek değilim ama ömrümde adam öldürmediğim de bir gerçektir. Hatta kimseye tabanca bile çekmiş değilim. Adamlarımdan hiçbiri benimle çalıştıkları süre içinde kimseyi soymamış, hiçbir ev hırsızlığı yapmamışlardır. Benimle çalışmaya başlamazdan önce ya da benden ayrıldıktan sonra bir sürü iş çevirmiş olabilirler. Orasını bilemem. Bildiğim tek şey benim örgütümdeyken bu gibi işlere karışmadıklarıdır. Cicero'yu bir kanun ve düzen örneği göstermekten kaçınmadı. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin en temiz ilçesidir burası. Bir tek kumarhanesi var topu topu. Günah yuvası dediğiniz yerlerdense ilaç için bile yok Cicero'da. Kendi yönettiği işlerin Chicago için büyük bir gelir ve gelişme kaynağı olduğunu ileri sürüyor, kuşkusuz buna gerçekten inanıyordu. Hayatımın en verimli yıllarını halk yararına harcadım. Halkın hafif zevkler, zararsız eğlencelerle vakit geçirmesini sağladım. Bütün bunlara karşılık olarak ne geçti elime? En akıl almaz hakaretlere uğradım. Peşime adamlar takılıyor, katil olduğumu söylüyorlar. Cook County nüfusunun %90'ı içki içer, kumar oynar. Benim tek suçum onlara bu eğlenceleri sağlamak. Hakkımda başka ne derlerse desinler, içkilerimin bozuk, kumar masalarımın hileli olduğunu söyleyemezler. Her zaman için tek amacım halka hizmet olmuştur çünkü. Vatandaşlarımıza temiz içki temin etmek, hilesiz oyun oynamalarını sağlamak bir halk hizmetidir bence. Çete savaşlarında bir gangsterin bir başka gangsteri öldürürken neler düşündüğü sorusuna şu karşılığı verdi. Bilmem. Belki de Tanrı'nın gözünde sözünü savunma yasasının hukuk kitaplarındaki kendini savunma yasasından daha geniş kapsamda olduğunu düşünür. Bir yerde daha önce davranabilse kendisini mutlaka öldürecek olan bir kişiyi öldürmekten başka bir şey değildir bu. Bir yerde de işini savunmak, karısının çocuklarının ekmek parasını çıkardığı işi savunmak öldürüyor olabilir. Sanıyorum ki öyledir. Dünyada benden çok daha kötü insanlar olduğuna inanmamı tuhaf karşılamıyorsunuz umarım. Chicago'ya ne zaman döneceğini, hatta dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledikten sonra son derece alaylı bir ifadeydi. Fena mı dedi, artık cinayet diye bir şey kalmayacak burada. Kimse yasak içki içmeyecek. Bir çift zar atan bile bulamayacaksınız. Nerede kaldı ki rulet ya da bakara oynayan çıksın? Mike Hughes'un polis örgütüne yeni aldığı 3000'den fazla adama da ihtiyaç kalmaz artık değil mi ya? Üstelik aynasızlar bütün gang cinayetlerini üstüme atamayacaklar artık. Yokum ben çünkü. Manşetlere geçecek başka baba yiğit bulsunlar bari. Ama bir de ben gittikten sonra yerimi alacak başka bir çete reisi bulurlarsa ne yazık olur değil mi? Ayrılırken en kötü günlerimde beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkürü borç bilirim. Düşmanlarımı da bağışladım. Hepinize neşeli bir Noel ve mutlu bir yeni yıl dilerim. Son anda yolculuk programını değiştiren Capone, St. Petersburg yerine karısı, oğlu ve iki fedaisiyle birlikte Los Angeles'a gitti. Hiç de iyi karşılanmadılar burada. Biltmore Oteli'ne en sevdiği takma adı olan Al Brown olarak kaydını yaptırdı. Ama gene de kendisini tanıyan çıktı. Bütün gazeteler Al Capone'un geldiğini büyük manşetlerle verdiler. Halk arasında büyük bir tepki yarattı bu geliş. Otele inişlerinin üzerinden daha 24 saat geçmeden Biltmore'un müdürü Capone'lara oteli terk etmelerini söyledi. "Turistiz biz," diye itiraz etti Capone ve yerinden kıpırdamadı. "Bildiğim kadarıyla turistleri seversiniz siz." "Cebim Chicago'da kazandığım paralarla dolu. Burada harcamaya geldim. Paralı bir adamın Los Angeles'tan kovulduğu ne zaman görülmüş?" Los Angeles Emniyet Müdürü otelden kovulma olayını doğruladı. Şehirden ayrılması için 24 saat mühlet verdi Capone'a. Chicago'da Emniyet Müdürü Hughes, Capone'u buradan polisler sürdü, bir daha geri gelemez diye demeç vermişti. 13 Aralık günü doğuya giden Santa Fe trenine binen Capone, hareket etmezden biraz önce şöyle konuştu. "Chicago'da bir sürü emlakim var, vergi ödüyorum. Kendi evime dönmeme kimse engel olamaz." Illinois'nin Chillicothe ilçesinden trene binen Herald Examiner gazetesinin muhabiri Joliet'e kadar Capone'un kompartımanında gitti. Bu şerefe ulaşan bir tek gazeteci daha vardı, Jake Lingle. Capone melankolik bir hava içindeydi, sarsıldım tabii dedi. Bir tek sabıkası bile olmayan bir vatandaş, aylıklarının hiç değilse bir bölümünü kendi cebinden ödediği polisler tarafından kovalanırsa sarsılmaz olur mu? Sorarım size. Chicago'daki her polis memurunun ekmek parası benim cebimden çıkıyor. Yani verdiğim vergilerden çıkıyor desem yalan olmaz. Gene de hiçbir suçum olmadığı halde beni deliye tıkmak istiyorlar. Neden? Kendi evime karımı oğlumu görmeye gidiyorum diye. Olur mu böyle şey? Çok üzgünüm çok. Bütün patırtı gürültü neden çıkıyor bir türlü anlayamıyorum. Sizi korusunlar diye her ay düzenli olarak paralarınızı ödediğiniz polisler bana yaptıkları muameleyi size yapsalar hoşunuza gider mi? Gidiyorum Chicago'ya işte. Kimse de engel olamaz bana. Oraya gitmek hakkına sahibim. Evim, ailem orada. Kafama kurşun sıkmadan Chicago'dan atamazlar beni. Ömrümde kanunsuz bir iş yapmadım. Kötü bir şey yaptığımı kimse iddia edemez. Tutukluyorlar beni. Her yanımı arıyorlar, deliye tıkıyorlar. Dünyada ne kadar suç varsa üstüme yüklüyorlar. Ondan sonra da yargıç karşısına çıkardıklarında bula bula bir uygunsuz davranış suçu bulabiliyorlar. O zaman da yargıç iptal ediyor davayı. Çünkü o suçlamayı destekleyecek delilleri bile yok ellerinde. Polisler biliyor ki adımı kirletecek en ufak bir delil yok. Buna rağmen beni Chicago'da yaşatmayacaklarını açık açık ilan ediyorlar. Ne biçim adalet bu? Ne yani, dünyanın enayisi ben miyim? Yetti artık. Bu işlere bir son vermenin zamanı geldi de geçti bile. Beni köşeye kısırdıklarını sanıyorlar ama dövüşeceğim. Chicago istasyonunda polislerin bekleyeceklerini bildiğinden ağabeyisi Ralph'e önceden telefon ederek kendisini bir arabayla Joliet'te karşılamasını söylemişti. Ama Joliet polisleri de bekliyorlardı. Ralph ile yanında getirdiği üç fedayı yeteri kadar dikkatli davranmamışlardı. Joliet'e 16 Aralık sabahı Santa Fe Ekspresi gelmezden bir saat önce varmışlar, istasyonda beklemeye koyulmuşlardı. Bu arada bir polis memuru ceplerinin fazla şişkin olduğunu fark ederek gizli silah taşımak suçundan karakola götürmüştü onları. Ralph'in kardeşiyle iki fedaisi trenden indiklerinde Joliet polis müdürü John Corcoran onları karşılamaya hazırdı. ''Al Capone'sunuz değil mi?'' diyerek elini uzattı. ''Tanıştığımıza memnun oldum.'' dedi. Capone ve Corcoran üzerindeki iki tabancayı el koyunca şöyle ekledi. ''Bunları da alın. Cephaneye ihtiyacınız vardır belki. Benim işime yaramaz artık nasıl olsa.'' İki kutu kurşun tutuşturdu eline. May Capone ile Sonny'nin Chicago'ya doğru yollarına devam etmelerine izin verildi. Karakolda Capone'u kapattıkları ücrete iki serseri vardı. ''Neyse borçları vereyim de atın şunları dışarı.'' dedi Capone. ''Rahatsız oluyorum.'' Tutuklandığı zaman cebinden çıkan 3000 dolar nakit paradan iki serserinin cezasını ödemesini söyledi gardiyana. Avukatları Nash, Ahern ve 25 kadar çete üyesi hemen o gün öğleden sonra Joliet'e geldiler ve her tutuklu için 2400 dolar kefaret ödeyerek serbest bırakılmalarını sağladılar. O akşam Capone sessizce Chicago'ya gitti. Jake Guzik'le birlikte bir lokantada yemek yedikten sonra Prayer Elm Caddesi'ndeki evine çekildi. Tam bu sırada emniyet müdürü Hughes, gazetecinin biriyle yeni bir şapkasına iddiaya tutuşmaktaydı. Capone'un şehirde suratını göstermeye cesaret edemeyeceğini ileri sürerek, ''Emirlerim hala geçerli.'' diyordu. ''Capone görüldüğü an tutuklanıp deliye tıkılacaktır.'' Ama baskı dönemi sona ermek üzereydi. Baskıyı gerektirmiş olan politik nedenler ortadan kalkmıştı çünkü. Thompson başkanlık umutlarının gerçekleşemeyeceğini anlamıştı. Gene de yiğitliği elden bırakmayan bir konuşma yaptı. ''Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum.'' dedi. ''Barışsever bir adamım ben. Ama korkarım başkan olursam sevgili ülkemi savaşa sürüklemek zorunda kalacağım. Şimdiki yöneticiler kadar geniş yürekli değilim çünkü. Yılda kaç savaş gemisi yapabileceğimize karışan ya da ülkeyi kendi propagandalarına boğmaya kalkan yabancı devletlere sövmeden edemem.'' Eski günler yeniden geri geldi. Kanunsuz yaşayanlara eskisinden daha da yumuşak davranılmaya başlandı hatta. Ve Capone eskisinden çok daha güçlü olarak çıktı ortaya. 22 Aralık günü Joliet'teki duruşmasında hazır bulunduğunda her zamanki rahatlığı içindeydi. Yargıç Fred A. Adams, 1580 dolar sentlik para cezası kararını açıkladıktan sonra ''Umarım bu da size bir ders olur, bir daha öldürücü silahlar taşımazsınız.'' dedi. Buna karşılık Capone, ''Evet sayın yargıcım, Joliet'te öldürücü silahlar taşımamayı öğrendim.'' diye cevap verdi. Mahkeme katibi ceza olarak ödediği paranın üstü olan 10 dolar 20 senti uzattığı zaman gülerek itti parayı. ''Sende kalsın.'' dedi. ''Ya da köşe başındaki Noel Baba'ya ver. Al Capone'dan Noel armağanı dersin.'' Los Angeles'ta başından geçen küçültücü olaydan sonra Capone, Chicago'da esen politik hava gerektirdiğinde çekileceği ikinci bir şehir bulunması gerektiğini anlamıştı. Duruma göre hem sığınılacak bir yer hem de kışın soğukları bastırdığında güneşlenebileceği bir yer olsun istiyordu. Tanınmış birkaç sayfiye şehrine adamlarını yollayarak bir sondaj yaptırdı. Hiçbir yerden beklenen çağrı gelmedi. St. Petersburg'a, New Orleans'a, Küba ya da Bahamalara gittiği takdirde tutuklanmayı göze alması gerektiğini anladı. 1927 yılının son günlerinde tanınmamak için her türlü tedbiri aldıktan sonra gizlice Miami'ye hareket etti. 32. ayrımın sonu. Sayfa 315.